620. İlahi kudret gergefe gah insan, gah şeytan nakışını işler. Gah sevinç, gah keder resmeder. Gergefin eli yoktur ki kendisinde suret bağlayan nakşı bu el ile def etsin. Dili yoktur ki bir işin fayda veya zararı hakkında konuşabilsin. Sen bu beytin tefsirini Kur'an-ı Kerim'den oku. Allah Hazreti Peygamber'e attığın zaman sen atmadın buyurdu. Dipnot Enfal 17. Gerçi zahirde ok atan biziz. Lakin hakikatte o atış bizden değildir. Aslında biz bir yayız. Yayı çekip oku atan Hüda'dır. Bu sözler cebri değil, cebbarlığın manasını açıklar. Hüda'nın cebbar sıfatını almak ise ona ancak tazarru ve niyaz içindir. 625. Bizim zariliğimiz, ızdırabımızın ve kudretsizliğimizin delili, yaptığımızdan utanmamız da ihtiyarımızın delilidir. Eğer bizde ihtiyar olmayaydı, yaptıklarımızdan neden utanacaktık? Niçin pişman olup haya duyacaktık? İhtiyar olmayaydı, hocalar neden talebelerini terbiye etmeye uğraşırlardı ve neden türlü türlü tedbirler düşünürlerdi? Eğer sen, o hoca, hakkın cebrinden gafildir, tıpkı bulut ayın yüzünü nasıl gizlerse, karanlık fikirlerimiz de cebir ayının yüzünü öyle gizlemiştir dersen, bu sözüne güzel bir cevap vardır. Bunu dinlersen küfür ve inkardan geçer, dini tasdik edersin. 630. Özdeyiş ve feryat hastalık zamanındadır. Hastalık vakti ise tamamıyla uyanıklık zamanıdır. Çünkü sen ne zaman hasta olursan o zaman günahlarını düşünür ve durmaksızın istiğfar edersin. Sana günahlarının çirkinliği o kırık ve zayıf halinde daha iyi görünür. İnşallah iyi olursam doğru yola geleyim diye niyet edersin. Ahdu peyman edersin ki bundan sonra taattan başka makbulün olan bir işim olmasın. Şimdi tamamıyla anlaşılmış oluyor ki hastalık sana akıl ve uyanıklık veriyor. 635. Ey bütün bu sözlerden asıl manayı isteyen kimse, bu hakikati bil ki kimin derdi varsa o ilahi sırlardan bir koku almıştır. Her kim ki ziyade uyanıksa derdi cümleden ziyadedir. Her kim ki hakikati ziyade bilicidir, yüzü ziyade solmuştur. Eğer hakkın cebrinden haberdar isen neden sızlanıyorsun? Cebbariyet zincirine bağlı olmanın alameti nerede? Zincire bağlı olan kimse nasıl sevinebilir ve mahbeste olan kimse nasıl serbestçe yaşar? Eğer seni kıskıvrak bağladıklarını ve padişahın çavuşlarının tepene dikildiklerini görüyorsan, acizliğini bil. Bu sefer de acizlere baş olmaya kalkma. Çünkü bu iş acizlerin kârı değildir. Madem ki sen ilahi kudret ne ölçüde zorludur, cebbardır, bunu göremiyor ve bilemiyorsun, ondan bahsetme. Yok, eğer görüyorum dersen, nişanı nerede? Dünya işlerinden ve nefis hazlarından hangi işe meylin varsa, onda kendi kudretini açıkça görürsün. Yani cebre bırakmayıp, kendinden bilerek ben yaptım diye övünürsün. Meylin ve isteğin olmayan bir işte ise cebri kabul eder, kul ne yapsın, bu Allah'tandır dersin. Dünya işinde peygamberler, ahiret işinde de kafirler cebridirler. 645. Peygamberler ahiret işlerini, cahiller ise dünya işlerini tercih ederler. Zira her kuş kendi cinsi tarafına gider. Ruh kuşu daima önde uçar. Ona bağlı olan ten de arkadan yetişmeye çalışır. Kafirler dünyaya zindan karanlığından hoşlanan bir cins olarak geldiler. Bu sebeple dünya zindanından da hoşlana geldiler. Peygamberler ise illiyin cinsinden oldukları için canı gönülden yücelikleri seçtiler. Bu mevzuda sözün sonu gelmez. Onun için biz kıssamızı tamamlayalım. Bütün müritler vezire yeniden itirazda bulundular. Gözyaşlarında ne kadar samimi olduklarını gösterdiler. Bizim vücudumuz bir cenktir. Ona mızrap vurup bizi kendi aşkınla inleten sensin. Bizden ne seda çıkıyorsa ve biz ne söylüyorsak, besteleyen de söyleten de sensin. Biz halis kullarız. Bizi Allah aşkının ateşiyle tutuşturan da sensin. Bizde olan hareket ve irade aslında sende tecelli eden, ilahi iradeye uymaktan ibarettir. Allah her şeyin halikidir. Ayet-i kerimesi gereğince, bizim bütün işlerimiz, sözlerimiz ve hareketlerimiz, öyle inanıyoruz ki bize en iyi seninle tanıttığın büyük yaratıcının eseridir. O kadar ki bizim vücudumuza artık var demek mümkün değildir. Biz şimdi yokluk yolunda mesafeler almaktayız. Bize bu ulu yolu gösteren de sensin diyorlar. Kendilerini satranç taşlarına benzeterek bu taşlara zafer veya mağlubiyet sağlayan elin, kendi vicdanlarında ilahi iradeyi temsil eden bu büyük mürşidin eli olduğunu söylüyorlardı. Gerçi vezirin şahsında inandıkları bir mürşide hitap ederek konuşuyorlarsa da, hakikatte hitap eder oldukları Allah'tı. Bunun içindir ki üzerinde aslan resimleri bulunan bayraklar, rüzgarla dalgalandıkları zaman aslanlar nasıl hareket eder gibi görünüyorlarsa, bizim canlılığımız da öyledir. Bizi harekete getiren o görünmeyen rüzgar sendendir. Senin ezeli iradenin rüzgarıdır diyorlardı. Artık hakiki bir Allah aşkıyla alevlenmiş bu müriç gönülleri tam bir coşkunluk içinde doğrudan doğruya Hakk'a hitap ediyorlardı. Bizi yoktan var eden sensin. Yokluğa varlık lezzetini sen tattırıyorsun. Burada yokluktan murat, enbiya ve evliya ve Allah aşıkları olanların ayağını sabiteleridir ki, bunları henüz cisim ve vücut kokusu duymadan evvel, Hak bunları ezelde kendisine aşık etmişti. Şimdi bizler bu görünen alemde bir ten kafesinde mahpus bulunuyorsak, bu seni ve senin hicranını daha derinden duymamız, hissetmemiz içindir. Bizi sana karşı duyduğumuz sevginin lezzetinden ayrı bırakma. Senin varlığının ve aşkının şarabını bize tattır. Bizi onun sarhoşluğuyla mest olmanın saadetinden ayırma. Sen o ruhani nimetlerini bizden esirgersen, bizim dilek kapılarımız da kapanmış olur. Çünkü senin yakınlığını ve senin sevginin lezzetlerini dileyebilmek, kısaca seni dilemek kudreti bile bize senin vergindir. Bizden bu en büyük vergiyi esirgeme. Biz senin nakışlarınız. Sen bizi, bizim renklerimizi, şekillerimizi ve bize yine senden akseden maddi ve manevi güzellikleri yaratan yüce sanatkarsın. Bir resim, kendisini çizen, şekillendiren, renklendiren ışıklar ve gölgelerle belli eden ressamına nasıl söz söyleyebilir? Nasıl beni neden bu renkte ve bu şekilde çizdin diye itiraz edebilir? Eğer biz şu geçici dünya suretleri sana karşı bir özdeyiş duyuyor ve sana yalvarabiliyorsak, bu yine senin bize verdiğin kudretin nisanıdır. Senin kudretinin dile gelmesidir. Ya Rabbi, sen bize bakma. Kendi ikram ve cömertliğine nazar eyle. Biz öyle görüyoruz ki ezel tabiatının ressamı bizim bu geçici varlıklarımıza bazen insan, bazen şeytan resmi işliyor. Biz insan olmanın hazzını idrak edebiliyoruz. Fakat şeytan suretinde çizilmenin ızdırabını giderecek kudrette değiliz. İlahi, bize şeytan sureti içinde kalıp böyle bir ten kafesini parçalayamayışımızın azabını çektirme. Cenab-ı Hak Kur'an'ında son peygamberine onu Oku, sen atmadın, ben attım buyuruyor. Dipnot, Enfal 17. Evet, oku atan biz değiliz. Biz bu ok ve yay hikayesinde ancak yayın vazifesini görmekteyiz. Bize oku atan ise elbette Allah'tır. Bu demektir ki bizim hareketlerimiz de, sözlerimiz de ancak Allah'ın bize verdiği kudretle oluyor. Şu şartla ki bundan bir cebir manası çıkarmak doğru değildir. Gerçi her işin yapıcısı Allah'tır. Ancak yine Allah bize yaptığımız ve yapacağımız hareketlerin iyi veya kötü oluşlarını ayırt etme kudretini vermiştir. Bizim Cenab-ı Hakk'a yalvararak, bazen utancımızdan, renkten renge girerek "Allah'ım, bize doğru yolu sen göster" diyebilmemiz ve bizi yaratandan iyiyi, doğruyu ve güzeli istememiz bu hakikatin büyük delilidir. Çünkü elimizde hiçbir kudret ve ihtiyar bulunmasaydı, bize fiillerin ve hareketlerin en iyisini nasip etmesi için Allah'a nasıl yalvarır, hatta bunu nasıl akla getirebilirdik? Tıpkı bizim gibi canlı olan hayvanlar, yaptıkları hareketlerden dolayı ne haktan ne de halktan utanmayı akıl etmediklerine, bunu bilmediklerine göre bize verilen ve cüz'i ihtiyar dediğimiz iyiyi kötüden ayırt etme kudretinden nasıl gafil olabiliriz? Biz ki nice işlerimiz ve davranışlarımız için hatta kendi şahsi duyuş ve düşüncelerimizle de yetinmiyoruz. Başkalarına bizden daha iyi bilen, daha iyi veya daha başka düşünen, hulasa bizden ya daha akıllı ya daha tecrübeli olduklarına inandığımız kimselere de danışıyoruz. Yollarımızı fikirlerin çarpışmasından doğan hakikat şimşeği ile aydınlattığımız zamanlar çoktur. Hakikatte ne cebirden gafil olmak ne de bizim ihtiyarımızdan habersiz olmak doğrudur. Kuldaki ihtiyarı tamamıyla yok farz ederek insanı cansız cisim sanmak, ilahi cebir kudretini yanlış anlamak, o kadar ki bizzat anlayışı kötüye kullanmaktır. Hakikatte Allah'ın kadir ve kahhar sıfatlarındaki büyüklüğü bilmek ve ilahi kudretin her hareketi icra ve idareye muktedir oluşundaki enginliği kavramak lazımdır. Bu takdirde insan bu beka ve fena oluş ve çürüyüp yok oluş aleminde Hakk'ın hikmet ve kudretini yakından görür. Bunun yanında Allah'ın alemlerin zübdesi, özü vasfında yarattığı insan için kendisindeki irade ve ihtiyar kudretlerini his ve idrak vazifesi gafil kalabileceği bir saadet değildir. İnsan kendisine yine haktan gelen böyle bir kudretin arife olabildiği ölçüde insandır. Kişi ancak hasta olduğu zamandır ki iyiliğe ve sağlığa uyanık olur. Bir kırıklığın ve bir acın olduğu zaman bir yandan şikayete başlar, feryat edersin. Öte yandan günahlarını hatırlar, tövbelere başlarsın. Hastalık ve çaresizlik zamanlarında bu günahların sana çirkin gelişi neden? Bir zaman aynı günahları zevk alarak işliyor, günaha girdiğinin farkına varamayacak kadar günahların hazları içinde yıkanıyordun. Şimdi neden ve neye uyandın? Sende uyanan bu aklı selim hangi kudrettir ki iyi ile kötünün farkına vardı? Bu hastalıktan iyi olursam artık kötü olmayayım, artık ibadette kusur etmeyeyim, artık içimdeki şeytana mağlup olmayayım diye kendi kendine sözler veriyorsun. Böyle hasta ve çaresiz zamanlarında "Allah'ım, ben günahsızım çünkü o günahları da bana işleten sensin" diyebiliyor ve bütün suçu yine yaratana yükleyebiliyor musun? Buna cevabın hayırsa sende bir irade, bir ihtiyar var demektir. Varlığını hissettiğin bu kıymetin ve bu hikmetin kadrini bil. Hz. Muhammed, "Ben hepinizden çok Allah'ı bilirim ve ondan yine hepinizden çok ben korkarım," buyurdu. Bu güzel söz onun ümmetini gerçeklere uyandıran en büyük sözlerindendir. Yine Hazreti Muhammed, insanların kalpleri Allah'ın iki kudret parmağı arasındadır. Onları istediği şekle koyabilir," buyuruyor. Demek ki sen önce Allah'ın büyüklük ve kudret derecelerini bileceksin. Sonra onun insan derecesine ulaştırmakla sana verdiği kıymetin kadrini anlayacaksın. Sen hakkın iradesi hapsinde esir değilsin. Hür kimseler gibi bir gönül ve vicdan rahatında bulunman için sana verilmiş ilahi hürriyetin farkında olmalısın. Ayakları bağlanmış ve üstüne çavuşlar oturmuş bir kimse kendini mağlup ve çaresiz bulmakta haklıdır. Ancak bu vaziyette bir insan acizini bilmez ve acizlere baş olmaya yeltenirse bu en azından haddini bilmemektir. İnsan ruhunun seyrettiği alemleri düşün. Sen bir hakikat aleminden harekete geçtin. Oradan ceberut alemine vardın. Fakat melekler, hükümdarın çavuşları ve kanunların bekçileri gibi sana geldiler. Yerin burası değildir, dediler. Oradan misal ve mana alemine vardın. Seni orada da bırakmadılar, seyrine devam ettin. Nihayet bu beka ve fena alemindesin. İçinden bir duygu sana, bu alemde dahi fazla durma, asıl vatanına dön, diyorsa bil ki hak ve hakikat yolu odur. Bu yolda yürümeye bak. Ancak bu yol gerçek aşıkların yoludur. Bu yolu dünya lezzetlerinden ve dünya kirlerinden dudaklarını ve eteklerini temiz tutabilenler yürür. Sen sevdiğin bir günahı işlerken kendini kudretli görür, bu güzel işi yapan benim diye övünürsen ve sevmediğin bir işi yapmak zorunda kalınca bu zor bana Allah'tan geliyor dersen, ne Allah'a ne kendine inancın var demektir. En yanlış cebrilik de budur. Bilirsin, peygamberlere ahiret işi, cahillere dünya lezzetleri şirin görünür. Şunu bil ki her kuş kendi cinsi tarafına uçar. İnsan ruhu ise insan vücudunu ardında sürüyen kudrettir. Ruh ne tarafa giderse vücut onu takip eder. Bu yürüyüşte ruh önde ve vücut arkadadır. Gönülleri dünya zindanından hoşlanan kafirler, bu fani alemde kalmak ve asıl vatana dönmek için içlerinden gelen sesi duymazlar. Yalnız nefislerinin hazları ve şehvetleri içinde fani olurlar. Hakkın davet sesini duyan ve ruhani alemin lezzetlerini idrak eden peygamberlerle veliler ise bu tarafa değil, gönüllerini o tarafa çevirdiler. Vücutları ruhlarının peşinde, manevi alemlerin lezzetlerine yürüdüler. Onlar dünya zindanını değil de nuraniyet ve ulviyet alemlerindeki yücelikleri seçtiler. Karargahları da bunun için öyle alemler oldu. Fakat biz yine hikayemize dönelim ve artık onu tamamlayalım. Zira bu mevzuda sözün ne haddi ne payanı vardır. Vezirin halvetten çıkmak hususunda müritlerini ümitsiz ve meyus eylemesi beyanındadır. 650. Vezir içeriden seslendi. Ey müritler, şunu bilmiş olunuz ki Hazreti İsa'dan bana bütün dostlarından, yakınlarından uzaklaş ve tek kal diye haber geldi. Yüzünü duvara çevir, tenhaca otur. Yani halktan kesil ve dünya işlerinden kalbini boşalt. Hatta kendi varlığından bile. Bundan böyle bana söze izin yoktur. Bundan böyle benim dedikodu ile işim yoktur. Elveda ey dostlarım. Ben öldüm ve varımı yoğumu 4. kat göğe ilettim. 655. Dünyanın ateş dolu derinliğinde bir ağaç gibi zahmet ve meşakkatler içinde yanmayayım. Şimdiden sonra yerim 4. kat gökte bulunan İsa'nın yanındadır. Vezir yine müritlerine görünmedi. İçeriden seslenerek Hazreti İsa'nın emrinde ve yolunda olduğunu bildirdi. Yine İsa peygamberin bu halveti bırakmaması ve hatta artık kimseyle konuşmaması için kendisine seslendiğini haber verdi. Semanın dördüncü katında olan İsa'nın kendisini yanına çağırdığını ve İsa ile aynı seviyede bulunacak dereceye ermenin saadeti içinde dünya davalarından fani olduğunu ifşa etti. Müritlerinin dileği ve özleyişi arttıkça vezir kendisini onlardan daha uzak tutuyordu. Onlara kendisinin artık dünyadan öldüğünü söylüyordu. Bu sözlerin hakiki bir müşrik lisanından duyulduğu takdirde manası şuydu ki, hakikat göklerine çıkabilmek için insanın yeryüzünde bütün nefsani hatta ruhani bağlardan kesilmesi lazımdır. Dünya ateşinin çemberi içinde bir odun parçası gibi yanmaktan kişi ancak bu suretle kurtulur.